Lucien, Can Dündar, 19. Ayrım. 90. 7 Ekim 1920, İstanbul. Lambertus Sacr ile Maria Katarian Kobay'ın kızı, Maria Lucien Sacr ile Kont Soranzo ve Giuseppina Brisegalla'nın oğlu Venedikli Kont Michelangelo Aloisio Soranzo, 7 Ekim 1920 günü Notre Dame de Sion Kilisesi içindeki Saint Esprit Katedrali'nde evlendiler. Kilise papazı Marco Seronimo, iki yabancı şahit huzurunda nikahlarını kıydı, kutsal ayinle eşleri takdis etti. Lucien artık Kontes Soranzo idi. Bu alışılmadık nikah İstanbul'u hayrete düşürmüştü. Lucien de Hamit de her sorana mesut görünmek, bunun normal olduğunu anlatmak ve her şeyin karşılıklı rızayla yapıldığını açıklamak zorunda hissettiler kendilerini. Lucien, beyefendi uzun müddetten beri beni evlendirmeyi düşünüyor, lakin kimseleri beğenmiyordu. Nihayet Soranzo'yu gördü, beğendi ve onunla evlenmeme razı oldu diyordu. Zaten onunla yaşadığımız ilişki tamamen platonik bir aşktı. Buna delil mi arıyorsunuz? Neden bana Betül adını taktı sanıyorsunuz? Betül, Vierge, bakire demektir de ondan. Hamit ise iyi niyetli soruları, ahir ömrümün baharını kendi elimle evlendirdim. Saadetini gördükçe ben mesut olacağım diye cevaplandırıyordu. İmalı olduğunu hissettiği soruları ise hiddetle def ediyor, kendi görüşüne yanaşmayanları, şu gök kubbenin altında cereyan edenlerden hiçbir şey anlamayacak kabiliyetsizler diye küçümserken, bakın şu küstahlara diye söyleniyordu. Oysa içinde kurumuş bir bahçe vardı, suyu çekilmiş bir havuz, karaya vurmuş bir vapur. Kendisini hayata bağlayan ipi elleriyle kesmişti. Ruhunun çektiği ızdırabı aleme belli etmemek için, kıskançlığını bol dikilmiş bir hoşgörü urbası içine saklıyordu. Madem ki cengin sonunda mağlubiyet kaçınılmazdı, o halde gönülsüz yazdığı bu piyeste savaşı vaktinde bitiren barış havarisi rolünü oynayacaktı. Bu kostümün altındaki adamın gerçek hislerini ancak alkol ortaya çıkarabilirdi. Öyle de oldu. Yeni evliler gerdek için Pera Palas'a bir odaya yerleştiler. Odayı ayırtan Abdülhak Hamit'ti. Kendisine de hemen yan odayı ayırtmıştı. Sonrasını Lucien Yakup Kadri'ye anlattı. 91. Nikahımızın kıyıldığı günün akşamıydı. Hep birlikte oturduğumuz Pera Palas Oteli'nde dostlar arası bir düğün ziyafetinden sonra beyefendi kulağıma eğilip demişti ki, ''Sen git, odana çekil. Yeni kocanla ben bu gece kendi aramızda alem yapacağız. O bekarlığa vedanın ilk gününü, ben de evliliğimin son gününü birlikte kutlayacağız. Ne vakit döneceğimiz belli olmaz. Sen yatağına girer uyursun. Fakat sakın ara kapıyı kilitleyeyim deme. Ben yatmadan evvel seni bir daha görmek ve mesut olman için dua etmek isterim.'' Bunun üzerine her ikisi de beni otele yapayalnız bırakarak kol kola çıkıp gitmişti. Ben beyefendinin talimatına göre hemen odama çıkıp yatağıma girdim. Ama uyuyabilirsen uyu. Bir sağa bir sola dönüyor, durumun acayipliği içinden bir türlü çıkamıyordum. Böylece saatler geçti, nihayet uyuyakalmıştım. Sanırım sabaha karşıydı, koridordan yankılanan bir takım konuşmalar, gülüşmeler ve kahkahalarla uyandım. Bu konuşma ve gülüşmeler arasında önce yeni kocamın ''Bon nuit, bon nuit, iyi geceler.'' diye bağırarak sağ bitişimdeki odasına, biraz sonra da eski kocamın Türkçe bir şeyler söyleyerek sol bitişimdeki odasına girdiğini işittim. Fakat hiçbir şey duymamış ve uykudaymışım gibi yaptım. Nitekim bir çeyrek 20 dakika sonra beyefendi ara kapıyı açıp bana bakınca, uyumakta olduğumdan sanırım hiç şüphe etmemişti, yavaş sesle küfürler savurmaya başladı. ''Orospu, tuh sana!'' Bu küfürleri ikide bir kesip ellerini havaya kaldırıyor, bir takım dualar mırıldanarak üzerime üfürüyordu. Zil zurna sarhoştu ve ayakta duracak hali yoktu. Doğrusu bu hali pek içime dokunmuştu. Fakat ne yapabilirdim? Olan olmuştu ve onun arzusuyla olmuştu. 92. Ekim 1920 İstanbul. Mağlup Hamit, gazabının yakıtını alkolden almış, kerhen oynadığı rolün mağrur maskesini sarhoşluğu sayesinde yırtıp, ölesiye kıskandığı kadınla uykusunda küfürle karışık dualarla hesaplaşmıştı. Onu yatırdığı zifaf yatağı kendisine kabirdi. Lucien'e gelince, o uyku taklidinde gözyaşlarıyla veda ettiği Hamit'in bütün sözlerini silmişti hafızasından. Sadece son kelime çınlıyordu zihninde. Git! Kendisine dahi itiraf edemediği bir filar planının bahanesi bu naçar defedişte mecburen verilmiş bu zehirli izinde bulmuş gibiydi. Madem ki Marazan'ın devası buydu, o da gidecekti. Geride huzurlu bir sığınak bırakmıştı. Macera dolu bir gençlik, harap olmuş bir şair, gittiği menzilde ise yine eski bir tanıdık vardı, meçhul. Şimdi Pera Palas'ta kendisine Hamit'ten, mazisinden, bu huzurlu alemden uzaklara, yeni bir maceraya götürecek gemiye günü, saati bekliyordu. Ayrıldıkları gün daha İstanbul'dayken kalemiyle konuşmaya başladı Lucien. O kalem ayrı oldukları sürece hiç susmayacak ve kızından efendiciğine her daim latif hasret satırları yazacaktı. 93. Pera Palas, Ekim 1920. İşte yağmur, gene yağmur. Binlerce teşekkürle eşyalarımızı geri gönderiyorum. Beni memnun etmek istiyorsanız uşağı izleyin, sizi otele getirecektir. Yemek yeriz birlikte. Rica ediyorum gelin. Olmazsa bir kelime yazıp günün programını bildirin bana. Bekliyorum sizi ve ellerinizden öpüyorum. Kızınız Lucien. Pera Palas, Ekim 1920. Biraz rahatsızım ve yatıyorum. Şu saate kadar sizi bekledim ve tam birini gönderiyordum ki haberciniz geldi. Niçin gelmediniz? Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Bugün satranca gelmeyecek miydiniz? Sizi yalnız bıraktığım için gerçekten çok üzülüyorum. Ama lanet olası ağrılarım yatmak zorunda bırakıyor beni. Affedin. Efendicim, yarın sabah mutlaka geleceğim. Güzel ellerinizden öpüyorum ve her zamanki gibi sizi çok seviyorum. Lucien. Hamiş, elbiselerinizi ve yakalarınızı aldınız mı? Memnun oldunuz mu? 94. Ekim 1920. İstanbul. Lucien'le yeni eşi Michel Soranzo'yu Venedik'e taşıyan İtalya'nın en büyük vapuru Semiramis, nikahtan bir süre sonra hareket etti İstanbul'dan. Uğurlamaya gelenler arasında Hamit de vardı. Hemen herkesin gözü ondaydı. Üzerlerinde kimi garipseyen, kimi acıyan, kimi ayıplayan bakışları hissettiler. Galata rıhtımından yeni evlilere mendil sallarken kızını balayına uğurlayan bir baba pozundaydı Hamit. Acaba kendine dışarıdan baktığında o da aynı adamı mı görüyordu? Yoksa Lucien'in beraberinde kendi güzünü de götürdüğünü ve onu tenha bir kışa terk ettiğini mi hissediyordu? Lucien'in gemi İstanbul'dan ayrılır ayrılmaz yolda yazdığı telgraf Pire'den postaya verilmişti. Yolculuk iyi geçiyor, hep sizi düşünüyorum ve ağlıyorum. Allah'a emanet ettim sizi. Birkaç gün sonra tek satırlık bir telgraf daha. Bu kez Venedik'ten çekilmiş. Sağ salim geldim ama siz olmadan nasıl yaşayacağım? Nihayet 2 Kasım'da Venedik'ten ayrıntılı bir mektup geldi. Bir kız vefası bir anne şefkatiyle yazılmıştı ve artık her mektubunda ısrarla yazacağı yakarışların ilkini dillendiriyordu. 95. Venedik, 2 Kasım 1920. Gözümün nuru, güzelim efendim. İşte Venedik'e yerleştim. Sizden ayrıldığım için çok üzgünüm. Ama İstanbul'dan uzakta olduğum için de memnunum. Buraya benim yanıma gelme kararı aldırmak isterdim size, orada. Geleceğinize dair söz verdiniz bana. Yalvarıyorum size gelin. Birazcık mutlu olmayı o kadar istiyorum ki. Ama siz olmadan mutlu olamam ben. Allah'ım inşallah güzel sözlerinizi rüzgar götürmez. Burasını bomboş bulduk. Konakta basılan mühürler, avukatların gidip gelmeleri, gelen sandıklar, giden sandıklar. Michel sabah erkenden kalkıp bütün gün devamlı koşuşturmak zorunda. Oysa ne kadar nazlı, ne kadar şımarıktır. İnsanı çıldırtan bir düzensizlik içinde yaşıyoruz. Azapta bir ruh gibi dolaşıyorum bu kaosun içinde. Andrea'yı yanımıza almak zorunda kaldım. İyi, hoş, sevimli ama bir üçüncü kişiyle uğraşmak başlı başına bir mesele benim için. Benim iki kişiyle ve hatta yalnız kendimle bile uğraşacak cesaretim yok. Çok yumuşak ve kibar bir çocuk ve iki arkadaş arasındaki bitmez tükenmez tartışmalar beni hiç rahatsız etmiyor. Sandıklarımın nasıl yağmalandığını görmenizi isterdim. Allah affetsin beni. İstanbul'da öyle bir yağmalandım ki ormanda başıma gelmezdi böyle bir şey. Sanki bile bile yapmışlar gibi. Hırsız ya da hırsızlar benimle aynı zevkleri paylaştıklarını anlamışlar. Kayıp eşyalar ne yazık ki en beğendiğim, en sevdiğim eşyalarım. Altın saplı iki bastonum, altın kapaklı bir kutu, bütün çamaşırlar ve dantellerim. Bu olayların depoda olduğunu sanmayın. Sandıkları teslim aldığımda mühürlüydüler ve mühürler hiç bozulmamış durumdaydı. Dolayısıyla sandıkları gözümün önünde hazırlayan Andrea'yı suçlayamam. Onun şuurla doldurduğu sandıkları güvenle kapamış ve mühürlemiştim. Ümit ederim telgraflarımı almışsınızdır. Nasılsınız? Bu ilk soğuklara çok dikkat edin. Gelirken seyahatiniz sırasında giymek üzere kürkünüzü alın yanınıza. Zira ben hala yola çıkmak üzere ciddi ciddi hazırlık yaptığınıza inanmaya devam ediyorum. Bu çamurun içinden çıkın. Bu konuda size bütün gücümle yardım edeceğim. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle de o Ruslarla daha fazla çılgınlık yapmayın artık. Ve eğer sizin için şimdi neysem, ileride de o olmamı, yani sizi seven ve size bağlı bir çocuk olarak kalmamı istiyorsanız, bu saçma hikayeleri bırakın artık. Sağlığım yerinde, Michelle'inki de. Sık sık sizden söz ediyoruz. Akşam yemeği için haber veriliyor. Zaten kağıdın da sonundayım. Bu biraz ipe sapa gelmez birinci mektup. Ama istedim ki buraya geldikten sonra yaptığım ilk iş size daima kalbimde olduğunuzu bildirmek olsun. Lucien. 96. 1920 kışı İstanbul, Venedik. Hamit bir hayaletle ortada kala kalmıştı. Bir parçasını söküp götüren ve boşluğunu hiçbir Rus dilberinin dolduramadığı harikulade bir hayalet. Kulağında yer etmiş bir deyiş tekrarlıyordu ümitle. Men sabere zafere. Kim sabrederse zafere ulaşmıştır. Kendini ihtiyar ve takatsiz hissediyordu. Yüksek başı toprağa eğilmiş, hayatından bezmişti. Yakup Kadri o hasret devrinde çok defa şairi yalnız başına Beyoğlu'nda dolaşırken görüyordu. Sakalı ağarmış, üstü başı eski düzenini kaybetmiş ve tam manasıyla derbederleşmiş olmakla beraber yine gözündeki monoklu ve dimdik yürüyüşüyle sokak kalabalığının içinde kadın erkek herkesin başını kendinden yana çevirten bir başkalığı vardı. Acaba yine eskisi gibi gece alemlerine devam ediyor muydu? Hiç sanmıyorum. Şair-i Azam'ın buna fiziki gücü yetse bile mali gücü asla el vermezdi. Çektiği geçim sıkıntısı hepimizce malum olan acı bir gerçekti. Zaten kendisi de bunu saklamıyordu. Hamit bir yandan hasretinden dövünse de yalnızlık korkusuna eşlik eden kadın tutkusuyla ve kendi tabiriyle Lucien Hanım'ın tavsiyesiyle İstanbul'daki yabancı elçilerden birinin kızına aşık olmayı denedi. Bu kız Mısırlı diplomat Muhip Paşa'nın üç kerimesinden Aliye'ydi. Hamit aileyi tanırdı. Paşa'nın eşi İstanbullu, dini bütün bir kadındı. Şimdi çocukluğunu bildiği bir kızla yakınlaşma fikri garip geliyordu ona. Belki o yüzden ilişkileri resmi çerçevenin haricine çıkmadı. Kızın Mısır'a gitmesiyle de yarım kaldı. O sırada Lucien de Venedik'te meşhur Sorenzo konağına yerleşmişti. Konak büyüktü, Sorenzo ismi ondan da büyüktü. Lakin aile iflas etmişti. Üstelik baba Sorenzo oğlunun evliliğini onaylamamış, bu yüzden de onu kalan servetinden de mahrum bırakmıştı. Oğul Sorenzo ise çalışmaya da alışkın olmadığından genç karısıyla ortada kala kalmıştı. Lucien'in aklı Hamit'teydi. 1920 kışı boyunca hemen her gün birbirlerine yolladıkları mektuplar hep aynı hasret satırlarıyla doluydu. 97. Burada hava görülmemiş derecede güzel. Güneş, mavi bir deniz ama sizden ayrı olunca mutluluk mümkün olabilir mi benim için? Yokluğunuz mutsuz ediyor beni. Siz yanımda olmayınca sıkılıyorum. Hiçbir şey avutamıyor. Yakında geleceksiniz değil mi? Yanımda olmanızdan duyacağım o müthiş mutluluğu tekrar hatırlatmam mı gerekiyor? Sizi ne kadar sevdiğimi ve mutluluğumun ne kadar size bağlı olduğunu biliyorsunuz. Benim sevgili dalgınım. Gelişinizi bana vaktinde bildirmeye çalışın. İlk Venedik görüntüsü için rıhtımda beni görmemenizi istemem kesinlikle. Size her zaman sadığım, her zaman emrinizdeyim ve emrinizde olacağım, bana güvenebilirsiniz. Sizi bekliyorum ve sevdiğim gibi kucaklıyorum, yani sonsuzca, sevgili babacığım, Lucien. 98. Ömrümün baharı. Bana yazdıkların hepsi nezaket dolu, fakat hiçbir şey beni teselli etmiyor. Sen burada olmadıkça hiçbir şey bana ferahlık veremez. Sen yokken ihtiyarım, zaafla, korkuyla, sana sahip olmak arzusuyla titriyorum. Sokakta sadaka verdiğimiz ama dilenci gibiyim. Evet, o zavallı fakire öyle benziyorum ki, binlerce güneş olsa beni karanlıktan çıkaramaz. Yalnız senin huzurun bu kudrete sahip. Yanıma gelseydin beni dünyanın bütün zehrinden kurtarmakla teselli etmiş olma zevkini tadardın. Bu zehir boyumu aşıyor. Yalnızlığın ne olduğunu anlamaya ve öğrenmeye başlıyorum. Hakimim kader çok insafsız. Bense böyle bir tetkikin zahmetine katlanamayacak derecede ihtiyarım. Bu sebeple o kadar alışmaya çalıştığım halde bir türlü olmuyor. Günlük vazifemi ancak başarabiliyorum. Sana eseflenmek, seni ümit etmek. Bu müddet zarfında kader beni falakaya yatırıyor. Sen benim gençliğimsin, hararetim, hayatımsın. Sana bir ayrılığı hiçbir zaman tavsiye etmedim. İster istemez oldu. Fakat hakkın var. Yegane suçlu benim. Eğer böyle olacağını bilseydim seni katiyen gitmeye bırakmazdım. Bu ayrılıktan fazlasıyla acı çektim. Artık iktidarım yok. Kısmetse seni tekrar görmekle bahtiyar olacağım demektir. Dehşetli korkuyorum. Sevinçten ölmenin mümkün olacağına inanır mısın? Sen inanmasan bile ben kabul ediyorum. Israptan ölmektense sevinçten ölmek yeğdir. Abdülhak Hamit. 99. 1920 kışı İstanbul, Venedik. Ve Hamit gitmeye karar verdi. Lucien'den sonra İstanbul'da tutunacak dalı kalmamıştı. Güçten düşmüş, işsiz kalmış, üstelik yazamaz olmuştu. Memlekette işgalin çizmesi ayak basmadık yer bırakmıyordu. Yaz boyu Anadolu'dan Trakya'ya yeni işgal haberleri gelmişti. Akhisar, Salihli, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Kula, Balıkesir, Edremit, Bandırma, Biga, Buldan, Bursa, İznik, Tekirdağ, Ereğli, Çorlu, Gelibolu, Uşak, Afyon, Karahisar birer birer düşmüştü. Buna karşılık İstanbul hükümeti çaresizdi. Damat Ferit ilkin sevr tasfiyesine ve yağmasına imza atmış, sonra da o imza ile hayat hakkına son verdiği hükümetten devrilip gitmişti. Hamit 1920'nin Aralık ayında ailesine ve yakın çevresine bile veda etmeden ayrıldı. Ümitsiz der saadetten. Gittiği yer Mondros'ta Antalya'ya yerleşen Konya'yı, Menteşe sahillerini, Fethiye'yi, Bodrum'u, Marmaris'i, Kuşadası'nı, Söke'yi, Milas'ı, Çin'e'yi, Burdur'u, Muğla'yı işgal eden İtalya'ydı. Sevr'le İtalyanların da dahil olduğu bir komisyonun kontrolüne bırakılan Boğaz'dan geçerek Venedik'e doğru yola çıktı. Başka ellere teslim edilmiş bir topraktan kalkıp o toprağı ele geçiren ülkede başka ellere emanet edilmiş eski karısına kavuştu. Palezan namlı bu kaşhanede Soranzolara 25 gün misafir oldu. Bu saray yavrusu Lucien'in dediği gibi ipekli brokarlarla kaplıydı. Devasa oda ve sofaları kıymetli ve harikulade eşyalarla doluydu. Lakin Hamide sanki her birinin cephesinde bana dokunulamaz yazılıymış gibi geldi. Belki eşyaların kıymetinden, belki kendini orada yabancı hissettiğinden. Dönüşte konak için zindana gömülü bir servet diye yazacaktı. Lucien şimdi o servetin bir parçasıydı ve en az o eşyalar kadar dokunulamazdı. Hamit bunu daha geldiği gün anladı. 19. ayrımın sonu sayfa 252, devamı 20. ayrımda.